Ayrım 30.
Koloya girmek için gençler yoldan koşarak geliyorlardı. Genç kızlar bir an durup koloyu seyrederken tempo tutuyor, sanki gizli bir gücün onları sürüklemesini bekliyorlardı. Sonradan soğuk suya atlar gibi başlarını eğerek, dizlerini hafifçe bükerek kolonun içine dalıyorlardı. Yaz toprağından gelen güçlü bir akım bu boşalmış ayaklara, oradan da zincirlenmiş sıcak ellere geçiyor ve bu zincir aynı kanla canlanan, aynı ahenkle sürüklenen bir varlıkmış gibi titriyordu. Delikanlılar başlarını arkaya atarak dans ediyorlardı. Yüzleri sararmış, burun kanatları titriyordu. Genç kızlarsa yanakları kızarmış, dansın verdiği o şehevi haz bakışlarından okunmasın diye utangaç bir tavırla gözlerini yere eğiyorlardı. Eğlence henüz başlarken mezarin yaylasının üzerinde siyah üniformalı jandarmalar göründü. Elbiselerinin kumaşı ve silahları öğleden sonrası güneşinde parlıyordu. Fuarlarda ve eğlence yerlerinde dolaşan normal devriye kollarından daha kalabalıktılar. Doğruca çalgıların bulunduğu yeşil tünele doğru ilerlediler. Müzik aletleri birer birer sustu. Kolo biraz daha sallandı, sonra o da durdu. Gençlerin itiraz sesleri duyuldu. Daha henüz hepsi el ele tutuşuyordu. Bazısı kendini dansa ve ahenge öylesine kaptırmıştı ki olduğu yerde oynuyor, çalgının başlamasını bekliyordu. Ama çalgıcılar alelacele ayağa kalkmış, kemanlarıyla borularını, muşamba torbalarını yerleştiriyorlardı. Jandarmalar çayırlara dağılmış ailelerin ve çadırların yanına doğru ilerlediler. Her yerde jandarma çavuşu yavaş sesle bir şeyler söylüyor ve bu söz sinirli bir kelime gibi hemen bütün neşeyi söndürüyor, dansı durduruyor, konuşmaları kesiyordu. Birinin yanına yaklaştı mı o kimsenin hemen tavrı değişiyor, yaptığı hiç neyse vazgeçiyor ve eşyasını çabucak toplayıp oradan uzaklaşıyordu. Genç kızlarla delikanlıların kolosu en son dağılan oldu. Onlar çayırın üstündeki danslarını bırakmak istemiyor, neşelerinin ve eğlencelerinin büsbütün sona ermiş olduğunu akıllarına bile getirmiyorlardı. Ama jandarma çavuşunun sarı yüzü ve kanlı gözleri karşısında en ateşlileri bile gerilemek zorunda kalıyordu. Düş kırıklığına uğrayan ve şaşıran halk geniş beyaz yolu izleyerek mezarinden dönüyor ve ilerleyip şehre yaklaştıkça korkulu ve alçak bir sesle o sabah Saraybosna'da Arşidük François Ferdinand'la karısına yapılan suikastten ve Sırplara karşı her taraftan hazırlanan kovuşturmadan söz edildiğini işitiyorlardı. Karargahın önüne gelince ilk yakalananları gördüler. Kolları bağlı olarak bekliyorlardı. İçlerinde genç Pope Milan'da vardı. Jandarmalar onları hapse götürüyorlardı ve böylece bir neşe ve eğlence günü olarak başlayan bu yaz gününün öğleden sonrasını kederli bir hava kapladı. Acı ve korkulu bir bekleyiş başladı. Kapıya o daimi neşe ve canlılık yerine şimdi bir ölüm sessizliği çökmüş, bir nöbetçi bile konmuştu. Bu yeni donatılmış bir erdi. Sofadan dinamitli sütunun ağzını kapatan demir kapağı kadar boyuna gidip geliyordu. Yorulmak bilmeden bu 5-6 adımlık yerde gidiyor, geliyor ve her dönüşünde süngüsü bir işaret belir gibi güneşte parlıyordu. Ertesi sabah erkenden üstünde Türkçe yazılar bulunan dikili taşın hemen üstünde beyaz bir ilan görüldü. İri puntolarla yazılmış ve geniş siyah bir çizgiyle çerçevelenmişti. Saraybosna'da veliyata yapılan suikastı halka haber veriyor ve bu çirkin hareketin uyandırdığı üzüntü ve öfkeyi belirtiyordu. Ama bir kişi bile durup onu okumadı. Herkes nöbetçinin önünden başına eğerek geçiyor ve elinden geldiğince çabuk oradan uzaklaşıyordu. Nöbetçi o günden başlayarak köprüde büsbütün kaldı ve bütün kasabanın hayatı da birden kesildi. Tıpkı mezarındaki kolo gibi. Neşeli bir bayram günü olarak başlayan o Temmuz günü gibi. Şimdi artık tuhaf günler birbirini kovalıyordu. Sessizce okunup birbirine uzatılan gazeteler, alçak sesle konuşmalar, endişe ve tehlike dolu bir hava, Sırpların ve şüpheli görülen yolcuların tutuklanması, sınırda askeri baskının arttırılması, günler hep bunlarla doluydu. Yaz geceleri birbiri peşi sıra geçiyor ama artık şarkı sesleri işitilmiyor, gençler kapıya da toplanmıyor, karanlıkta çiftlerin fısıltısı duyulmuyor. Kasabanın içinde en çok askere rastlanıyordu. Akşam saat 9'da Bikavatsta'daki barakaların ve köprünün yanındaki büyük kışlanın borazanları Avusturyalıların yat borusunun hazin melodisini çalınca sokaklar hemen tümüyle boşalıyordu. Bu sevişenler buluşmak ve görülmeden konuşmak isteyenler için üzüntülü bir dönemdi. Glasinchon'un her gece Zorka'nın evinin önünden geçiyordu. Genç kız hayli yüksek olan birinci katın açık penceresi önünde bekliyor ve orada konuşuyorlardı. Ama kısaca, çünkü delikanlı karanlık bastırmadan köprüden geçerek o Kolişte'deki evine dönmek için acele ediyordu. Bu gece de böyle gelmişti. Sapsarıydı, şapkası elinde, genç kızı kapıya çağırdı. Çünkü ona bir söyleyeceği vardı. Genç kız duraksayarak aşağıya indi. Ayakta avluya çıkan kapının eşiği üstünde delikanlıyla aynı boyda duruyordu. Glasinchon'un heyecanlıydı. Fısıltı halinde çıkan sesi güç işitiliyordu. Bu gece kaçmaya karar verdik. Vlado Maric'le iki kişi daha var. Her şeyin iyi hazırlandığını ve geçebileceğimizi umuyorum. Ama eğer bize bir şey olacak olursa Zorka... Genç adamın fısıltısı kesildi. Zorka'nın hayretle açılan gözlerinde korku ve endişe görmüştü. Kendisi de çok heyecanlıydı. Gelip ona haber verdiğine adeta pişman olmuştu. "Sana haber vermenin daha iyi olacağını düşünmüştüm," dedi. "Teşekkür ederim. Bizim şeyden, yani Amerika'dan bir şey yok." "Hayır, bir şey yok deme. Eğer bir ay önce sana evlenme teklif ettiğim zaman kabul etmiş olsaydın, şimdi belki de buradan çok uzakta bulunacaktık. Kim bilir, belki de böyle olması daha iyi oldu. Şimdi durumu görüyorsun, arkadaşlarla gitmeliyim. Orada savaş var ve hepimizin yeri şimdi Sırbistan'dır. Böyle yapmak gerek, Zorka. Mutlaka yapmak gerek, çünkü görevimizdir. Ama eğer sağ kalırsak, özgürlüğümüze kavuşursak, belki de denizler aşırı o Amerika'ya gitmemizin gereği de kalmayacak. Çünkü bizim de burada bir Amerika'mız olacak. Çalışan, namusuyla para kazanılan, serbest ve rahat yaşanan bir yurdumuz olacak. Eğer sen istersen yine orada ikimiz birlikte yaşayabiliriz. Bu yalnızca senin elinde. Seni düşüneceğim Zorka, seni daima düşüneceğim. Sen de bazen. O an söyleyecek söz bulamayan delikanlı elini kaldırıp genç kızın kestane renkli gür saçlarını okşadı. Bu her zaman arzuladığı bir şeydi. İşte şimdi hüküm giyen bir mahkum gibi istediği yerine geliyordu. Ama genç kız birden ürkerek çekildi ve eli havada kaldı. Sonra kapı sessizce kapandı ve bir saniye sonra Zorka pencerede göründü. Solgundu. Gözleri irileşmiş, parmakları birbirine kenetlenmişti. Glasinchon'un pencerenin altından geçti. Başını arkaya attı. Ve yüzü kaygısız, güleç, adeta güzeldi. Zorka sonra ne olacağını görmekten korkuyormuş gibi karanlık odasına çekildi. Şiltesinin üstüne oturdu, başını eğdi ve ağlamaya başladı. İlkin sessiz sessiz ağlıyordu. Sonradan ağlaması hızlandı. Çünkü bir çıkar yolunu bulamadığı bu durumun bütün ağrını omuzlarında duyuyordu. Ağladıkça ağlanacak nedenler çoğalıyor, üzüntüsü de artıyordu. Çaresizlik içindeydi hep. Ne bir çıkar yol bulabiliyor ne de bir karar verebiliyordu. Bu uzaklara giden namuslu ve iyi yürekli Nikola'yı hiçbir zaman layık olduğu gibi sevemeyecekti. Kimseyi sevmeyenin onu sevdiği günü hiçbir zaman göremeyecekti. Daha geçen yıl kasabanın üstünde pırıl pırıl yanan o neşeli ve güzel günler hiçbir zaman geri gelmeyecekti. Hiçbir zaman içimizden hiç kimse bu karanlık dağ çerçevelerinden kurtulmayı, o Amerika'yı görmeyi, burada dedikleri gibi çok çalışılan, özgür ve rahat yaşanılan bir ülke yaratmayı başaramayacaktı. Ertesi gün Glasinchon'un, Vlado Maric'in ve daha birçok kişinin Sırbistan'a kaçmış olduğu duyuldu. Öteki Sırplar aileleriyle ve bütün mallarıyla birlikte bu kaynaşan vadide kapana kısılmış gibi kaldılar. Kasabanın üstündeki tehdit ve tehlike havası her gün biraz daha ağırlaşıyordu. Ve sonunda Temmuz sonlarında bir gün zamanla bütün dünyaya yayılacak olan ve birçok ülkenin, şehrin, aynı zamanda Drina'nın üstündeki köprünün de alın yazısını belirtecek olan fırtına patladı. İşte o zaman Sırpları ve onlarla ilgili olan her şeyi izlemeye başladılar. İnsanlar ikiye ayrılmışlardı. İzleyenlerle izlemeyenler, insanın içinde yaşayan ama gelenekler ve kanunlar denen o engeller ortadan kalkmadıkça kendini göstermeye cesaret edemeyen o canavar artık serbest kalmıştı. İşaret verilmiş, engeller kaldırılmıştı. İnsanlık tarihinde çoğu zaman görüldüğü gibi bütün şiddetli davranışlar, soygunculuk, hatta İnsan öldürme bile mübahtı. Yalnız bunun verilen bir parola ile olması, yüksek çıkarlar uğruna yapılması ya da adları ve inançları belli küçük bir topluluğa uygulanması gerekiyordu. o çağda uyanık düşünceli ve görmesini bilen bir adam bir mucizeye tanık olabilir, koskoca bir toplumun bir gün içinde değişiverdiğini gözleriyle görebilirdi. İçinde daima nefretler, kıskançlıklar, kör inançlar, dini tahammülsüzlükler, kabalık ve zalimlik gizleyen ama yüzyıllık geleneğe dayanarak kalbinde insanlığa ve bütün düzenli ve ölçülü şeylere karşı da bir saygı ve merhamet besleyen çarşı mahallesi bir iki saniye içinde değişivermişti. Bütün bu kaba tepkileri ve kötü alışkanlıkları katlanılabilir bir sınır üzerinde koruyarak onları ortaklaşa hayat ve genel yarar uğruna yatıştırmayı ve yönetmeyi başaran duygular birden silinivermişti. 40 yıldan beri çarşıda sözü geçen insanlar bir gece içinde yok oluvermişlerdi. Sanki hepsi birdenbire ölüvermişti. Gelenekleriyle, inançlarıyla, temsil ettikleri kuruluşlarla birlikte. Sırbistan'a savaş açıldığının ertesi günü Schutzkorps muhafız birliği çeteleri kasabanın içine dolaşmaya başladılar. Çabucak silahlandırılmış olan bu birlik Sırpları yakalamak için hükümet adamlarına yardım edecekti. İçlerinde çingeneler, sarhoşlar ve her çeşit serseri vardı. Çoğu toplumla arası açılmış, kanundan kaçan insanlardı. Gençliğinde iğrenç bir hastalıktan burnu dökülmüş, işsiz, güçsüz, namussuz bir çingene olan Husak Kokoşar, 10 kadar baldırı çıplağın başına geçmiş uzun süngülü eski Vrendi tüfeklerle çarşı başında başlıca söz sahibi olmuştu. Bu tehlikeden önce Sırp Kilise ve Okul Derneği Başkanı Pavle Rankovic yine yönetim kurulunun 4 hatırı sayılır üyesiyle birlikte kaymakam Sabri Ak'ı görmeye gitti. Kaymakam dazlak kafalı, sarı benizli göbekli bir adamdı. Visegrad'a yeni atanmıştı. Aslen Hırvat'tı. Pek sinirliydi. Yeterince uykusunu alamamıştı. Göz kapakları kızarmış, kansız dudakları kurumuştu. Ayağında çizmeler, yeşil avcı biçimi ceketinin yakasında da iki renkli sarı siyah bir işaret vardı. Onları ayakta karşıladı. Oturmalarını bile teklif etmedi. Pavle Rankovic'in yüzü sararmıştı. Gözleri mavi iki çizgi haline gelmişti. Yabancı ve boğuk bir sesle "Kaymakam Bey," dedi. "Neler olduğunu ve neler hazırlandığını görüyorsunuz ve biliyorsunuz ki bizler, Visegrad vatandaşı olan bu Sırplar, böyle bir şeyi asla istemezdik." Kaymakam öfkeli bir tavırla sözünü kesti. "Bir şey bilmiyorum. Bir şey de bilmek istemiyorum. Şimdi görülecek önemli işlerim var. Masal dinlemeye vaktim yok. İşte size bütün söyleyeceklerim bu kadardır." Rankovic sükunetiyle bu öfkeli ve heyecanlı adamı yatıştırmak istiyormuş gibi sakin sakin "Kaymakam Bey," dedi. "Size hizmetimizi teklif etmeye, sizi temin etmeye geldik ki... Hizmetinize ihtiyacım olmadığı gibi bana teminat verecek bir şeyiniz de yok. Elinizden ne yapmak geldiğini Saraybosna'da yeteri kadar gösterdiniz." Rankovic aynı sesle ve aynı inatla devam etti. "Kaymakam Bey, arzu ediyoruz ki kanun çerçevesi içinde..." "Evet, kanunlar şimdi aklınıza geliyor galiba. Hangi kanundan söz etmek cüretinde bulunuyorsunuz?" "Devlet kanunlarından Kaymakam Bey. Herkes için yürürlükte olan devlet kanunlarından." Kaymakam birden ciddileşti, biraz öfkesi geçmiş gibiydi. Pavle Rankovic bu heyecanlı adamın sükutundan yararlanarak "Kaymakam Bey," dedi. "Size ailelerimiz, malımız, canımız emniyette mi diye sormak istiyoruz. Eğer değilse ne yapabiliriz?" Kaymakam avuçlarını havaya çevirerek ellerini Rankovic'e doğru uzattı, omuzlarını silkti, gözlerini kapadı ve renksiz incecik dudaklarını sıktı. Pavle Rankovic, hükümet adamlarının zor durumlarda takındıkları bu tipik tavrı çok iyi biliyordu. İnsafsız bir kör sağır dilsiz anlatımıydı bu. Artık bu görüşmeden bir sonuç çıkmayacağını anlamıştı. Kaymakam kollarını yanına sarkıttı, başını kaldırdı ve daha yumuşak bir sesle "Askeri otoriteler herkese ne yapacağını bildirecek," dedi. Şimdi de kollarını açıp gözlerini kapamak ve omuz silkmek sırası Rankovic'e gelmişti. Değişik ve ciddi bir sesle "Teşekkür ederim Kaymakam Bey," dedi. Dört yönetim üyesi dimdik ve beceriksiz bir tavırla selam verdiler ve hep birden hüküm giymiş insanlar gibi oradan çıktılar. Çarşıda büyük bir kaynaşma vardı. Gizli toplantılar yapıyorlardı. Ali Hoca'nın dükkanında Osman Ağa, Şabanoviç, Suliya, Meziliş, Nail Bey, Turkoviç gibi şehrin ileri gelen Müslümanlarından birkaçı toplanmıştı. Hepsi de sapsarı kesilmiş ve endişeliydi. Yüzlerine beklenmedik olaylar, büyük değişiklikler karşısında daima kaybedilecek bir şeyi olan insanların yüzünde beliren o donuk ve ciddi ifade vardı. Hükümet onlardan Schutzkorps'un başına geçmelerini istemişti. Onlar da ne yapacaklarını kararlaştırmak için buraya toplanmışlardı. Ama bir rastlantıyla buluşmuş izlenimini vererek dikkat çekmemeye çalışıyorlardı. Bir bölümü kabul etmek taraflısıydı. Ötekiler bundan çekiniyorlardı. Ali Hoca heyecan içindeydi. Burnu kızarmış, gözlerine o her zamanki parıltısı gelmişti. Schutzkorps'la işbirliği yapmak düşüncesini şiddetle reddediyordu. Eşraf olmak dolayısıyla silahlanıp çingenelerin yerine geçmek ve Müslüman gönüllü bölünün kumandasını ele almak isteyen Nail Bey'e hücum ediyordu. Ben yaşadıkça böyle bir işe burnumu sokmam diyordu. İki tutamlık aklın varsa sen de karışmazsın. Hristiyanların dövüşmek için bizi ileri sürdüklerini, sonra da bütün suçu bizim omuzlarımıza yükleyeceklerini daha anlamadın mı? Eski günlerde Kapıya'da Karamanlı Efendi ile tartıştığı gibi yine aynı celbeze ile düşüncelerini savunuyor ve Müslüman kulağına hiçbir taraftan iyi bir ses gelmeyeceğini, herhangi bir işe karışmanın zarardan başka bir şey getirmeyeceğini kanıtlamaya çalışıyordu. Çoktan beri kimse bize bir şey sormuyor, bize hesaba katmıyor. Avusturyalılar Bosna'ya girdiler. Ne padişah ne de imparator bize Müslüman beylere ve efendilere izniniz var mı diye sordu. Sonra Sırplarla Karadağlılar, daha dünkü Reayalar ayaklandılar ve Müslüman mallarının yarısını ellerine geçirdiler. Kimse dönüp yüzümüze bile bakmadı. Şimdi de imparator Sırpları kovalıyor. Yine kimse bize bir şey sormuyor. Sadece bize birkaç pantolonla birkaç silah vererek Şargan'a tırmanırken pantolonlarını yırtmasınlar diye Avusturyalılara Sırp avcılığında öncülük etmemizi istiyorlar. Bunca yıldır bunca önemli işler oldu. Kimse bize bir şey sormadı da şimdi koltuklarını kabartan bu dostluk nereden geldi? Hiç kendi kendine sordun mu? Ben sana söyleyeyim. Bunlar öyle kurnazca yapılmış hesaplardır ki burnunu sokmayan daha iyi eder. Burada sınırda birbirlerinin karnını deşmeye başladılar bile. Sonu nereye varacak Allah bilir. Sırbistan'ın arkasında mutlaka saklanan biri var. Başka türlü olamaz. Ama sen orada Nezuka'da pencereden sadece bir dağ görürsün. O taş yığınının ilerisini göremezsin. Gel başladın bu işten vazgeç. Schutzkorps'a girme. Başkalarını da kandırıp sürükleme. Elinde kalan 10 köleyi sıkıştırarak onlardan biraz yararlanmaya çalış. Hepsi de ciddi ve hareketsiz susuyordu. Nail Bey ölü gibi sararmıştı. Belli etmemeye çalıştığı halde fena içerlemişti. Kafası daima bir kararı evirip çevirmekle meşguldü. Hoca Nail Bey'den başka hepsini caydırmış, bu işten soğutmayı başarmıştı. Sigaralarını içiyor ve yük taşıyan beygirlerle arabaların köprüden geçişini sessizce seyrediyorlardı. Sonunda birer birer kalkıp izin istediler. En son Nail Bey kalmıştı. Onun ilgisiz selamını karşılık hoca bir kere daha gözünün içine bakarak adeta mahzun bir tavırla "Görüyorum ki gitmeye niyet ettin." dedi. Hayatını tehlikeye atmak istiyorsun. Çingenelerden daha az cesur görünmekten korkuyorsun. Yalnız eskilerin şu sözlerini unutma. Şimdi ölmek zamanı değil, kendini göstermek zamanıdır. İşte o zaman geldi. Hocanın dükkanını köprüden ayıran çarşı meydanı, arabalar, atlar, her çeşit silahlı askerler, polis kaydını yaptırmaya gelen yedek erlerle dolmuştu. Ara sıra jandarmaların köylü ya da şehirli eli kolu bağlı bir grup Sırp'ı götürdüğü görülüyordu. Hava toz içindeydi. Herkes gerektiğinden çok bağırarak konuşuyor, gerektiğinden çok hareket ediyordu. Kıpkırmızı kesilen yüzlerinden terler akıyordu. Her dilden küfürler işitiliyordu. Alkolden, uykusuzluktan ve kanlı olaylarla tehlikeler yaklaştığı zaman insanları daima saran o acılı heyecandan gözleri pırıl pırıl parlıyordu. Meydanın ortasında, tam köprünün karşısında Macar yedek erleri üstlerinde yeni üniformalarla kazıklar yontuyorlardı. Çekiçler çabuk çabuk inip kalkıyor, testere er kesiyordu. Birden meydanda bir mırıltı dolaştı. Bir dar ağacı yapıyorlardı. Etrafında çocuklar toplanıyorlardı. Ali Hoca dükkanının eşiğinde durmuş bakıyordu. İlkin iki kazığı havaya diktiler. Sonra bıyıklı bir ihtiyat erinin tırmanarak üstlerine yatay durumda bir üçüncüsünü koyduğunu gördü. Sanki helva dağıtılıyormuş gibi halk oraya toplanmış, dar ağacının çevresinde canlı bir halka oluşturmuştu. Kalabalığın çoğu askerdi ama yoksul Müslüman köylüleriyle şehirli çingeneler de vardı. Bir an halk aralandı ve subayla katip için iki iskemleyle bir masa getirdiler. Daha sonra Schutzkorps üyeleri ilkin iki köylü sonra da bir şehirli getirdi. Köylüler Pozdereçe ile Komenitsa sınırı köylerinin muhtarlarıydı. Şehirliye gelince Bayo adlı bir Likalıydı. Çoktan beri evlenip kasabada yerleşmiş olan bir müteahhitti. Üçü de bağlıydı. Yüzleri sapsarı, üstleri başları toz içindeydi. Davul hızla çalmaya başladı. Genel kaynaşma ve heyecan arasında davulun sesi uzaktan gelen bir gök gürültüsünü andırıyordu. Dar ağacının çevresindeki halkada büyük bir sessizlik hüküm sürüyordu. Bir Macar ihtiyat taburundan olan subay Almanca yazılmış ölüm kararını yüksek sesle okudu. Bir çavuş da okuduklarını çeviriyordu. Harp divanı tarafından her üçü de ölüme mahkum edilmişlerdi. Çünkü sınırdan Sırp sınırına ışıkla işaret verdiklerini görenler olmuş, tanıklar da bunu yeminle doğrulamışlardı. Hüküm herkesin önünde köprünün yanı başındaki meydanda yerine getirilecekti. Köylüler şaşkın şaşkın gözlerini kırpıştırarak susuyorlardı. Vayo yüzünden su gibi akan teri siliyor, yavaş ve mahzun bir sesle masum olduğunu iddia ediyor ve bunu acaba başka kimse tekrarlayabilir mi diye gözlerini açarak etrafını araştırıyordu. Tam hükmün yerine getirileceği sırada bacakları X biçiminde olan kızıl saçlı kısa boylu bir er kalabalığı yararak telaşla ortaya atıldı. Bu Lotika'nın otelinde garsonluk, sonra da çarşıda kahvecilik yapan Gustav'dı. Üstünde yepyeni bir üniforma vardı. Onbaşı rütbesini taşıyordu. Yüzü kıpkırmızıydı. Gözleri eskisinden beter kan çanağına dönmüştü. Bir tartışma oldu. Çavuş onu uzaklaştırmaya çalışıyor ama kavgacı garson ona engel olmak için sarhoş sesiyle avaz avaz Almanca bağırıyordu. 15 yıldır burada milli emniyet ajanlığı yapıyorum. En yüksek askeri makamın güvenini kazanmış bir adamım. 2 yıl önce Viyana'da zamanı gelince iki Sırp'ı elimle asmam izin vereceklerini bana söz verdiler. Siz kiminle konuştuğunuzu biliyor musunuz? Benim hakkımdır. Şimdi siz... Halk arasında mırıldanmalar oldu. Çavuş şaşırmıştı. Gustav gittikçe öfkeleniyor. Ne olursa olsun iki Sırp'ı kendi eliyle asmak istiyordu. Tam o sırada Teğmen ayağa kalktı. Kibar görünüşlü, zayıf, esmer bir adamdı. Sanki tutuklu olan kendisiymiş gibi sararmış ve üzgündü. Gustav sarhoş olmasına rağmen savunmaya hazırlandı. Ama ince bıyıkları titriyordu. Gözleri fırıldak gibi sağa sola dönüyordu. Subay sanki yüzüne tükürmek istiyormuş gibi ona yaklaştı.